Ayrım 8.
Dipnot 1. Fransızca edisyon. Payot, Paris. Elimde bulunan olaylar şu genel sonuca varmamı mümkün kılmaktadır. Ölüler çoğunlukla dost değil, düşman sayılırlar. Ve Jevons ile Grant Allen, ölülerin kötülüğünün esas itibariyle yabancılara dönük olduğunu ve kendi çocukları ve kendi klan üyeleri üzerine babaca bir iyi niyet eli uzattıklarını söylerken yanılıyorlar. Dipnot 2. Westermark, adı geçen eser, cilt 2, sayfa 424. Bu eserin metni ve buna eklenen notlar, bu görüşü destekleyen ve çoğu zaman hayli karakteristik olan birçok kanıtları içermektedir. Örneğin, Maorisler, en yakın ve en sevilen akrabaların, öldükten sonra niteliklerini değiştirip evvelce sevmiş olduklarına karşı kötü niyetli hale geldiklerine inanırlarmış. Avustralyalı zenciler de ölünün uzun süre kötülük yapabilecek halde kaldığına inanırlar. Ölünün akrabalığı ne kadar yakınsa verdiği korku da o kadar büyük olur. Orta Eskimolar, ölülerin ancak çok uzun bir zaman sonra yatıştıkları ama başlangıçta onlardan korkmak gerektiği, ortalığa hastalık, ölüm ve daha başka felaketler saçarak kasaba içinde dolaşıp durdukları inancındadırlar. Ray Clainpole, zihinlerde ilhamlar yaratan eserinde, ilkel kavimlerde ölülerle yaşayanlar arasındaki ilişkileri, uygar kavimlerdeki eski animist inancın kalıntıları yardımıyla açıklamayı denemiştir. Dipnot 3. Ray Clainpole. Die Lebendigen und die Toten im Was Glauben, Religion und Sage, 1898. O da ölülerin kanına girmeye kastettikleri yaşayanları kendilerine çekmeye çalıştıkları sonucuna varır. Ölüler öldürür. Nitekim ölümün gerçek, aktüel şeklini temsil eden iskelette onun kendisinin bir ölü insandan başka bir şey olmadığını gösterir. Yaşayan kişi ölüyle arasına bir akarsu koymadıkça kendisini onun takibinden kurtulmuş hissedemez. Bu yüzden ölüleri tercihen adalara, bir nehrin karşı kıyısına gömerler. Öteki dünya ve bu dünya deyimlerinin kaynağı burada aranmalıdır. Daha sonraları bu konuda bir yumuşama meydana gelmiş ve kötülük bütün ölülere atfedilecek yerde ancak öfke ve kin duyma hakkı kendilerine tanınan bazı ölülerin bir özelliği olmuştur. Başkaları tarafından öldürülen ve bir habis ruh haline girerek durmadan katillerinin peşini kovalayan insanlar ya da arzularını doyuramadan ölen kimseler, örneğin nişanlılar gibi. Fakat Clainpole'e göre başlangıçta bütün ölüler kan içen hortlaklardı. Hepsi de öfke içinde canlıların peşini kovalıyor ve onlara zarar vermekten, onların canını almaktan başka bir şey düşünmüyordu. Kötü ruh kavramını ilk ortaya çıkaran şey ceset olmuştur. En sevilen ölülerin diğer şeytan haline girdikleri varsayımı, çok doğal olarak akla bir başka soruyu getirir. İlkel insanları ölülerine böyle bir duygusal değişme, başkalaşma atfetmeye iten nedenler nedir? Ölülerini niçin şeytan yapıyorlardı? Westermark bu soruya kolayca karşılık verilebileceği inancındadır. Dipnot 1, adı geçen eser, sayfa 426. Ölüm insanın başına gelebilecek en büyük felaket olduğundan, ölenlerin akıbetlerinden son derece gayri memnun olmaları gerektiği düşünülebilir. İlkel kavimlerin anlayışlarına göre insan ya başka birisinin elinden gelen şiddetli bir ölümle ya da bir büyü sonucu olarak ölür. Bunun için ölüm daima ruhu öfkeli ve öç almaya susamış yapar. Yaşayanları kıskanan ve hep eski akrabaları arasında bulunmak isteyen ruhun bu yüzden onları hasta ederek öldürmek istediği düşünülür. Çünkü birleşme arzusunu gerçekleştirebilmesinin tek çaresi budur. Ruhlara atfedilen kötülüğün başka bir açıklanışı da bunların uyandırdığı içgüdüsel korkuda bulabiliriz. Bu korkuya gelince bunun kaynağı ölüm karşısında duyulan endişedir. Psikonevrotik bozuklukların incelenmesi bizi Westermark'ın açıklamasını da kapsamına alan daha geniş bir açıklama yoluna sokuyor. Bir kadın kocasını kaybettiği ya da bir kız annesinin ölümüne tanık olduğu zaman hayatta kalanların içine çoğu kere acıklı bir şüphe düşer. Obsesyonel steam deriz biz buna. Bu kimseler sevdikleri insanın ölümüne kendi ihmallerinin ya da ihtiyatsızlıklarının neden olup olmadığını kendilerine sormaya başlarlar. İstedikleri kadar hastanın hayatını uzatmak için hiçbir şeyi ihmal etmediklerini, kaybettiklerine karşı bütün görevlerini vicdanlı bir şekilde yerine getirdiklerini kendi kendilerine söylesinler, yasın bir çeşit patolojik ifadesi demek olan ve ancak zamanla hafifleyen acılarını hiçbir şey dindiremez. Bu gibi vakaların psikanalitik incelenmesi bu acının gizli nedenlerini bize göstermiştir. Obsesyonel, musallat sistemlerin belli bir ölçüde haklı olduğunu ve bütün itirazlara, bütün protestolara müzafferane direndiğini biliyoruz. Bu demek değildir ki obsesyonel sistemin iddia ettiği gibi yaslı kişi yakınının ölümünden gerçekten suçludur ya da ona karşı bir ihmalde bulunmuştur. Bu sadece bu yakının ölümünün bilinç dışı bir arzuya doyum sağlamış olduğunu ve eğer bir arzu yeterince güçlü olsaydı bu ölüme yol açabilir idiğini gösterir. Sevilen kişinin ölümünden sonraki sitem işte bu bilinç dışı arzuya karşı bir tepkidir. Belli bir kimse üzerinde yoğun bir duygu saplantısı görülen hemen bütün hallerde yumuşak bir sevginin gerisinde gizlenmiş böylesi bir husumete rastlanır. İnsan duygularının ambivalentliğinin prototipi klasik örneğidir bu. Bu ambivalentlik insana göre kah daha çok kah daha az belirgindir. Normal olarak yukarıda sözünü ettiğimiz obsesyonel sistemlere yol açacak derecede güçlü değildir fakat çok belirgin derecede bulunduğu vakalarda kaybedilen kişi ne kadar aziz ne kadar sevgili ise o derece şiddetli bir tarzda ve en umulmadık hal ve şartlarda kendisini gösterir. Tabunun mahiyeti hakkındaki tartışmada sık sık kıyas ögesi olarak kullandığımız obsesyonel nevrozu olan yatkınlığın ayırıcı niteliğini işte bu orijinal duygusal ambivalentliğin son derece belirgin bir dereceye varmasında görüyoruz. Şimdi artık hem yeni ölmüş kişilerin ruhlarının sözde şeytanlaşmasını hem de yaşayanlar için kendilerini bu ruhlara karşı savunmak zorunluluğunu bize açıklayabilecek olan faktörü öğrenmiş bulunuyoruz. İlkel insanların duygusal hayatının tıpkı obsesyonların psikanaliz tarafından ortaya çıkarılan duygusal hayatı gibi son derece belirgin bir şekilde ambivalent olduğunu kabul ettiğimiz takdirde acı bir kayıptan sonra her ikisinin de bilinç dışında latent bir halde mevcut bir düşmanlığa karşı aynı tarzda tepki göstermelerinde artık şaşılacak bir yan görmeyiz. Fakat bu son derece acı duygu ilkel insanlarda, nevrozlularda gördüğümüzden farklı bir akıbete uğrar. Dışa yansıtılır, bizzat ölünün kendisine yükletilir. Bu bir korunma sürecidir ve gerek normal gerekse patolojik psişik hayatta buna biz projeksiyon adını veririz. Hayatta kalan kaybettiği sevgili insana karşı asla düşmanca bir duygu beslememiş olduğunu ileri sürerek kendini savunur. Asıl bu kaybettiği kişinin ruhunun bu duyguyu beslediğini ve bütün yas dönemi süresince bu duygusunu tatmine çalışacağını düşünür. Bu duygusal tepkinin ceza ve vicdan azabı niteliği kendisini korku şeklinde özbenliğe dayatılan ve düşman şeytana karşı korunma önlemlerinin karakterini belirten bir takım yoksunluklar ve kısıtlamalar şeklinde kendini gösterir. Projeksiyon yoluyla savunmaya rağmen. Böylece tabunun bir duygusal ambivalentlik zemini üzerinde doğduğunu ve her ikisi de ölüm vesilesiyle ortaya çıkan bilinçli acı ile bilinç dışı tatmin arasındaki karşıtlığın ürünü olduğunu bir kere daha görüyoruz. Ruhların öfkesinin kaynağı bu olduğuna göre ölenin en çok sevmiş olduğu ona en yakın sağların niçin onun hıncından en çok korkmaları gerektiği anlaşılıyor. Tabu buyrukları burada da tıpkı nevroz semptomlarında olduğu gibi bir çift anlamlılık gösterirler. Bir yandan empoze ettikleri kısıtlamalarla sevilen bir varlığın ölümünden duyulan acı duygusunu dile getirirken, öbür yandan da saklamak istedikleri şeyi, yani şimdi bir zorunluluk niteliğine büründürdükleri ölüye karşı düşmanlığı örtülü bir şekilde açığa vururlar. Bazı tabu yasaklarının baştan çıkma korkusuyla açıklandığını görmüştük. Ölü, savunmasız olduğundan insan ona karşı beslediği düşmanlık duygusunu tatmin isteğine kapılabilir. İşte yasak özellikle bu kapılışı engellemeyi amaçlar. Fakat Westermarck, ilkel insanın şiddetli ölümle doğal ölüm arasında hiçbir fark gözetmediğini söylemekte haklıdır. Bilinç dışı düşünce için doğal ölüm de bir şiddet sonucudur. Bu gibi durumlarda kötü arzulardır öldüren. Dipnot 1. İlerideki 3. bölüme bakınız. Sevilen yakın akrabaların, baba, ana, kardeş, ölümüyle ilgili rüyaların, kökü ve anlamı ile ilgilenenler rüya gören kişinin, çocuğun ve ilkel insanın ölüye karşı tamamen aynı tarzda, hepsinde ortaklaşa bulunan duygusal ambivalentliğe göre davrandıklarını göreceklerdir. Yukarıda tabunun şeytanlardan duyulan korkunun ifadesinden başka bir şey olmadığını ileri süren Wundt'un bu anlayışına karşı olduğumuzu söylemiştik. Oysa şimdi ölülere ait tabuyu, ölünün şeytanlaşan ruhundan duyulan korkuya indirgeyen bir açıklama tarzını benimsiyoruz. Bu bir çelişki gibi görünebilir ama bu çelişkiyi çözmekten daha kolay bir şey olamaz bizim için. Biz şeytan anlayışını kabul etmekle birlikte bunu daha aşağı ögelere indirilemeyecek bir psikolojik öge olarak görmüş değiliz. Nitekim şeytanları sağların ölülere karşı besledikleri düşmanca duyguların projeksiyonları olarak anlamak suretiyle bu ögenin ötesine nüfus edebilmiş bulunuyoruz. Bu görüş tarzımızı iyice belirttikten sonra şimdi bu ambivalent karakterli yani aynı zamanda hem sevecen hem düşmanca duyguların ölüm sırasında eş zamanlı olarak acı ve tatmin şekli altında ortaya çıkmaya, dile gelmeye çalıştıklarını iddia ediyoruz. Bu iki karşıt duygu arasında bir çatışma kaçınılmazdır ve bu duygulardan biri yani düşmanlık büyük bölümüyle bilinç dışında olduğundan çatışma ancak iki şiddet derecesinin birbirinden çıkarılması ve aradaki farkın bilinçli olarak kabulüyle çözümlenebilir. Tıpkı sevilen bir kişinin seven kişiye karşı işlediği bir haksızlıktan ötürü bağışlanmasında olduğu gibi, dava psikanalizde genellikle projeksiyon adı verilen özel bir psişik mekanizmanın işe karışmasıyla sonuçlanır çoğunlukla. Hakkında hiçbir şey bilinmeyen ve bilinmek de istenmeyen düşmanlık iç algıdan dış dünyaya yansıtılır yani başka birisine yükletilmek üzere onu duyan kişiden sökülüp çıkarılır. Artık yaşamayandan kurtulmuş olduklarına sevinenler şimdi biz sağ kalanlar değilizdir. Tam tersine biz onun ölümüne gözyaşları döküyoruz. Asıl o kötü bir şeytan halini almış bizim felaketimizle eğlenmekte ve bizi yok etmeye çalışmaktadır. Öyleyse sağların bu düşmana karşı kendilerini savunmaları gerekir. Bunlar gerçi bir iç baskıdan kurtulmuşlardır ama kaynağı dışarıda bulunan bir korku ve endişeyle bunu değiş tokuş etmek pahasına kurtulmuşlardır. Hiç şüphesiz ölenin kötülük edici bir düşman haline sokulmasını sağlayan bu projeksiyon, ona karşı gerçekten ileri sürülebilecek bazı düşmanca davranış örneklerinin anısında kendisine haklılık nedenleri bulabilir. Örneğin sertlik, despotluk, adaletsizlik ve en şefkatli insan ilişkilerinde bile bir geri fon oluşturan daha birçok kötü niyetli davranışlar gibi. Fakat projeksiyon süreciyle şeytanlar yaratılmasında bu etkeni yeter bir neden olarak görmek çok yavan bir açıklamayı benimsemek olur. Artık hayatta olmayanların sağlıklarında işlemiş oldukları hatalar, sağların onlara düşmanlığını bir dereceye kadar açıklayabilir şüphesiz ama ölülere atfedilen düşmanlığı açıklayamaz. Kaldı ki ölüm anı ölülere haklı olarak sitem edilmesini gerektirecek davranışların anısını canlandırmak için hiç de uygun seçilmiş bir an değildir. Dolayısıyla konumuzu oluşturan sürekli ve kesin nedeni bilinç dışı düşmanlıkta görmemezlikten edemeyiz. En yakın ve en sevgili akrabalara karşı duyulan bu düşmanca duygular bu akrabalar hayatta oldukları sürece latent halde kalabilir. Yani doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak herhangi bir ikame şekli altında bilinçte boy göstermeyebilir. Ama hem sevilip hem de nefret edilen kişiler öldükten sonra bu durum sürüp gidemez. çatışma mutlaka keskin bir karakter alacaktır. Aşırı sevgiden doğan acı, bir yandan latent haldeki düşmanlığa karşı gittikçe daha çok isyan ederken, öbür yandan da bu düşmanlığın bir tatmin duygusu doğurduğunu kabul etmekten kendini alamaz. Bilinç dışı düşmanlığın projeksiyon yoluyla geri itilmesi ve bununla birlikte şeytanlar tarafından cezalandırılma korkusunu dile getiren seremonilerin ortaya çıkması işte böyle olur. Ölüm anından uzaklaşıldığı ölçüde çatışma giderek keskinliğini yitirir ve bunun sonucu olarak da ölülerle ilgili tabu zayıflar ya da hatta unutulur. 4. Ölülerle ilgili son derece öğretici tabuların üzerinde meydana geldikleri zemini böylece araştırıp inceledikten sonra elde ettiğimiz sonuçlara genel olarak tabunun anlaşılması bakımından çok önemli olabilecek bazı düşünceler eklemek istiyoruz. Ölü tabuları için karakteristik olan bilinç dışı düşmanlığın şeytanlar üzerine projeksiyonu, İlkel insanın psişik hayatının formasyonunda son derece etkili olduğunu söylememiz gereken aynı türden daha birçok sürecin ancak bir tanesidir. Bizi ilgilendiren durumda projeksiyon, duygusal bir çatışmayı çözümlemeye yarar ve sonunda nevroza varan daha birçok psişik durumlarda da aynı rolü oynar. Fakat projeksiyon yalnızca bir savunma aracı değildir. Çatışmanın söz konusu olmadığı başka bazı hallerde de görülür o. İç algıların dışa yansıtılması, örneğin duyusal algılarımızın da kendisine bağlı bulunduğu ilkel bir mekanizma olup dolayısıyla dış dünyayı tasavvur ediş tarzımızda esaslı bir rol oynar. Henüz yeterince aydınlatılamamış bazı hal ve şartlarda duygusal ve entelektüel süreçlere ait iç algılarımız tıpkı duygusal algılar gibi dışa yansıtılır ve iç dünyamızın sınırları içinde kalacak yerde dış dünyanın formasyonunda kullanılır. Jenerik bakımından bu belki şu olayda bulur açıklamasını başlangıçta dikkat iç dünya üzerinde değil fakat dış dünyadan gelen uyarılar üzerinde çalışır ve biz iç psişik süreçlerimizden yalnızca haz ve acı duyumlarıyla haberdar oluruz. Ancak soyut bir dilin meydana gelmesinden sonradır ki insanlar sözlü tasavvurların duysal kalıntılarını iç süreçlere bağlayabilir hale gelmişler ve ancak o zaman yavaş yavaş bu iç süreçleri algılamaya başlamışlardır. İlkel insanlar işte böylelikle iç algılarını dışarıya yansıtarak kafalarındaki dünya imajını meydana getirmişlerdir. Bizim görevimiz bu imajı psikolojik terimlerden yararlanarak ve iç hayata dair edinmiş olduğumuz bilgileri kullanarak tekrar eski yerine koymaktır. İnsanın kötü eğilimlerinin dışa yansıtılması ve şeytanlara yükletilmesi, bundan sonraki bölümde sözünü edeceğimiz ve adına animist dünya görüşü diyebileceğimiz bir sistemi meydana getirir. Orada bu sistemin psikolojik karakterlerini ortaya koyacağımız gibi, onu açıklamak amacıyla nevrozlarda rastladığımız sistemlerin tahlilinde bazı dayanak noktaları bulmaya çalışacağız. Onun için şimdilik bütün bu sistemlerin rüya içeriklerinin ikincil yorumlanışı adını verdiğimiz bir şeyde prototipini bulan bir mekanizma sayesinde meydana geldiğini söylemekle yetineceğiz. Şunu da unutmayalım ki söz konusu sistemin oluştuğu andan itibaren bilincin hükmüne tabi her eylem iki türlü yön izleyebilir. Bir sistematik yön, bir de bilinçsiz fakat gerçek yön. Dipnot 1. İlkel insanların yaratıcı projeksiyonları, şairlerin ruhlarında mücadele eden karşıt eğilimleri, otonom bireyler halinde dışsallaştırmaları demek olan kişileştirmeleriyle bir yakınlık gösterir. Wundt şöyle bir olayı belirtiyor. Dipnot 1. Mythos und Religion 2. Sayfa 129. Bütün kavimlerin mitoslarında şeytanlara atfedilen işler arasında kötüler daima iyilerden çok daha fazladır. Buradan açıkça görülüyor ki kavimlerin inançlarında kötü şeytanlar iyilerinden daha eskidir. Şeytan fikrinin genellikle ölülerle sağlar arasında var olan son derece anlamlı ilişkilerden kaynaklanmış olması pek mümkündür. Bu ilişkilerin özünde bulunan ambivalentlik, İnsanlığın gelişme seyri boyunca aynı kaynaktan çıkan fakat karşıt iki akımda kendini gösterir. Bir yandan şeytan ve hortlak korkusu, öbür yanda atalar kültü. Dipnot 2. Yetişkinliklerinde ya da çocukluklarında hortlak korkusuna tutulmuş nevrozlu kimseler üzerinde yapılan psikanalitik incelemelerde çoğu zaman büyük bir güçlükle karşılaşılmaksızın bunca korkulan bu hortlakların aslında onların ana babalarından başkası olmadığı görülür. Bu konuda P. Haberlin'in Sexual Gespenster başlıklı memuarına bakınız. Sexual Problemi, Şubat 1912. Aslında ölmüş bir baba söz konusu olmakla birlikte hortlak erotik bir nüans taşıyan bir başka kişi halinde tasavvur olunmaktadır. Şeytanların daima yeni ölmüş kimselerin ruhları olarak anlaşıldığı muhakkaktır. Şeytanlara olan inancın oluşmasında yasın oynadığı rol bunun itiraz götürmez kanıtıdır. Yasın belli bir psişik görevi olup, bu görev bir yanda ölülerle öbür yanda sağların anıları ve umutları arasında bir ayrım kurmaktır. Bu sonuç bir kere elde edildi mi artık acı diner ve onunla birlikte vicdan azapları, nefsin kendi kendisine ettiği sitemler ve dolayısıyla şeytan korkusu da geçer. O zaman daha önce birer şeytan sayılıp korkulmuş olan ruhlar daha dostça duygulara konu olurlar ve her fırsatta yardımlarına başvurulan atalar olarak tapınılırlar. Sağlarla ölüler arasında var olan ilişkilerin gelişme seyrini izleyecek olursak, bu ilişkilerdeki ambivalentlığın zamanla önemli ölçüde azaldığını görürüz. Günümüzde ölülere karşı hala sürüp giden bilinç dışı düşmanlığı, pek büyük bir psişik çaba harcamadan kolayca bastırmak mümkündür. Vaktiyle tatmin olunmuş kinli ıstıraplı sevgi arasında, savaş olan yerde bugün eski bir sözün dediği gibi De mortuis nil nisi bene isteyen bir sofuluk kapanan bir yara izi gibi uzanıyor. Artık yalnızca nevrozlular bir yakınlarını kaybetmenin acısını obsesyonlu sitem nöbetleri halinde duymakta ama psikanaliz onların bu nöbetlerinde geçmişin duygusal ambivalentlığının izlerini keşfetmektedir. Bu değişikliğin ne şekilde meydana geldiğini, doğal bir dönüşümün ve aile ilişkilerindeki gerçek bir iyileşmenin bunda ne gibi bir payı bulunduğunu araştırmanın yeri burası değildir. Fakat şurası kesin olarak kabul edilebilir ki, ilkel insanın psişik hayatında ambivalentlik, günümüz uygar insanının hayatına oranla sonsuz derecede daha büyük bir rol oynar. Bu ambivalentlığın azalışının dolaysız sonucu, çatışan iki eğilim arasındaki uzlaşmanın belirtisinden başka bir şey olmayan tabunun giderek kaybolması olmuştur. Aynı zamanda hem bu mücadeleyi hem de bundan çıkan tabuyu tekrarlamak zorunda kalan nevrozlulara gelince, bunların atavik bir kalıntıyı temsil eden arkaik bir yapıyla doğmuş olduklarını ve bu atavik kalıntının uygarlık hayatı kurallarınca gerektirildiği üzere bastırılması işinin onlar için muazzam bir psişik enerji harcanmasına mal olduğunu söyleyeceğiz. Burada Wundt'un tabu kelimesinin çifte anlamı, kutsal ve kirli hakkında verdiği karanlık bilgileri, daha yukarıya bakınız, hatırlamamız yerinde olur. Başlangıçta diyor Wundt, tabu kelimesi ne kutsal ne de kirli anlamına geliyordu. Yalnızca şeytanca olan şeyi, kendisine dokunulmaması gereken şeyi gösteriyordu.